Ayrım 8. 3. bölüm. Paris, 14 Ekim 1917. Saygıdeğer Matahari. Herhalde size henüz haber vermemişlerdir ama af talebiniz Cumhurbaşkanı tarafından reddedildi. Dolayısıyla yarın sabah sizi almaya gelenler arasında olacağım ve birbirimizi son kez göreceğiz. Önümde 11 uzun saat var ve bu gece gözüme hiç uyku girmeyeceğini biliyorum. İşte bu yüzden hitap ettiği kişi tarafından okunmayacak bir mektup yazıyorum. Savunmanızın son parçası olarak kullanmayı amaçladığım, ancak hukuki açıdan hiçbir işlevi bulunmayan bu mektupla sizi hala hayattayken hiç olmazsa itibarınızı kurtarabilmeyi umuyorum. Savunmanın sırasında yaptığım beceriksizlikleri haklı göstermeye çalışıyor değilim. Çünkü aslında mektuplarınızda defalarca belirttiğiniz gibi kötü bir avukat değilim ben. Hiç işlemediğim bir günah konusunda kendimi aklamaya çalışıyor gibi görünsem de tek istediğim, son aylarda çektiğim cehennem azabını aktarmak. Tek başına çekmedim bu eziyeti. Bütün çabalarım, şimdiye kadar hiç itiraf etmemiş olsam da bir zamanlar aşık olduğum kadını kurtarmak içindi. Benzer bir eziyeti ülkece çekiyoruz aslında. Bugün ülkede evladını cephede kaybetmemiş tek aile kalmadı. İşte bu yüzden haksızlık, fesatlık, barbarlık aldı yürüdü. Ülkemde böyle şeylere rastlanabileceğini asla tahmin etmezdim. Bu satırları yazdığım sırada 200 kilometre ötemde asla bitmeyecekmiş gibi görünen savaşlar sürmekte. Bu savaşların en büyüğü ve kanlısı bizim saflığımız yüzünden başladı. Tanklar ve ağır toplar eşliğinde başkente doğru ilerleyen 1 milyonu aşkın Alman askerini 200 bin yiğidimizle durdurabileceğimizi zannettik. Ama binlerce ölü ve yaralı verdiğimiz, oluk oluk kanın döküldüğü cesur mücadelemize rağmen Almanları ilk saldırıyı gerçekleştirdikleri 1914 senesindeki mevzilerden hala püskürtemedik. Sevgili Matahari, en büyük hatanız doğru bir işi başarmak için yanlış adama başvurmanız oldu. Paris'e döndüğünüzde sizle irtibata geçen karşı istihbarat amiri George Ladox, devletin mimlediği bir isimdi. Dreyfus davasının sorumlularından biriydi o. O davada yapılan hukuki hatalar bizi bugün bile utandırıyor. Masum bir adam hem lekelendi hem de sürgüne gönderildi. George Ladox, davada yaptığı maskaralıklar ortaya çıkınca kendini aklamaya uğraştı. İşinin sadece düşmanın sonraki adımlarını öğrenmekle sınırlandırılamayacağını, Dreyfus'un dostlarımızın moralini bozmasını engellemenin de görevinin bir parçası olduğunu öne sürdü. Terfi almaya çalıştı ama başaramadı. Aksi bir adama dönüştü. Devlet kulislerinde tekrar göze girebilmek için acilen ses getirecek bir davaya ihtiyaç duyuyordu. Herkesin tanıdığı, subayların eşleri tarafından kıskanılan, elit tabaka tarafından daha birkaç sene önce tanrılaştırılırken, şimdi nefret edilen sanatçı bir kadından daha uygunu var mıydı bu iş için? Halk sadece Verdun, Marne, Somme gibi cephelerde gerçekleşen ölümleri duymak istemiyor, zafer algısı yaratacak başka konulara da ihtiyaç var. Bunu iyi bilen Ladox da sizi ilk gördüğü anda alçakça ağını örmeye başladı. Notlarında da ilk görüşmenizden bahsediyor. Yazıhaneme öyle bir tavırla girdi ki sahneye çıkmıştı sanki. Son derece şık elbisesiyle beni etkilemeye çalışıyordu. Oturmasını söylemesem de bir koltuk çekip masanın karşısına yerleşti. Teklifi kendisine Lahey'deki Almanya konsolosunun yaptığını anlattıktan sonra Fransa adına çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Peşine taktığım ajanlarımla da dalga geçti. Şöyle dedi: "Acaba aşağıdaki arkadaşlarınız bana biraz rahat verebilirler mi? Otelimden her çıktığımda odama girip her tarafı didik didik ediyorlar. Ne zaman kafeye gitsem yandaki masayı işgal ediyorlar. Kurmak için senelerimi verdiğim dostluklar bozuldu. Artık kimse yanımda görünmek istemiyor." Vatanımıza ne şekilde hizmet etmek istediğini sordum ona. Küstahça karşılık verdi. "Cevabı gayet iyi biliyorsunuz. Almanlar bana H21 adını taktılar. Belki Fransızlar vatanlarına gizlice hizmet edenlere daha hoş isimler veriyorlardır." Verdiğim karşılığı iki farklı şekilde yorumlamak mümkündü. "Hizmetlerinizin pahalılığıyla meşhursunuz. Bize ne kadara mal olacaksınız?" "Her şeye ya da hiçbir şeye" diye cevap verdi. Yanımdan ayrılır ayrılmaz sekreterime Matahari dosyasını getirmesini söyledim. Hakkında toplanan bütün bilgileri, ki bize büyük emeğe ve paraya mal olmuştu, okuduğumda ona eli verebilecek hiçbir şey bulamadım. Belli ki bu kadın ajanlarımdan daha akıllıydı ve hainliklerini gizli saklı gerçekleştirmeyi gayet iyi biliyordu. Diğer bir deyişle, siz suçlu olsanız dahi suçluluğunuzu kanıtlayacak delil bulamıyorlardı. Ajanlar her gününüzü takip ediyorlardı. Bir Alman saldırısına atılan hardal gazı yüzünden kör olan Rus sevgilinize Vitel'e gittiğiniz günlerde tutulan raporlar saçmalığın daniskasıydı. Oteldekilerin anlattığına göre sürekli kendisinden 20 yaş küçük, savaşta yaralanmış o genç adamla birlikteymiş. Abartılı hareketleri ve yürüyüş şekline bakılırsa bizce uyuşturucu kullandığına şüphe yok. Büyük ihtimalle morfin veya kokain. Oteldeki müşterilerden birine Hollanda'nın kraliyet ailesinden olduğunu söyledi. Bir başkasına Noli'de bir şatosu olduğundan bahsetti. Bir seferinde akşam yemeğinden döndüğümüzde onun otelin arka salonunda bir grup gence şarkı söylediğini gördük. Bizce tek amacı o gencecik kızları ve oğlanları ayartmaktı. Zavallılar Paris sahnelerinin büyük yıldızı olarak görüyorlardı bu kadını. Sevgilisi tekrar cepheye döndüğü halde kadın Vitel'de 2 hafta daha kaldı. Yürüyüşe çıktığında öğle ve akşam yemekleri sırasında hep yalnızdı. Hiçbir düşman ajanıyla yakınlık kurduğunu görmedik. Ama karanlık işler peşinde olmadıkça kim bir kaplıca otelinde yalnız başına kalmak ister ki? 24 saat takip etsek de işini bize görünmeden halletmenin bir yolunu bulmuş olmalı. Böylece sevgili Matari, en alçakça darbe vurulmuş oldu. Üstelik Almanlar da sizi takibe almışlardı. Ama onlar daha tedbirli ve iş bilirlerdi. Müfettiş Ladox'u ziyaret ettiğiniz o günden itibaren sizin ikili ajanlık yapmayı amaçladığınızı anlamışlardı. Siz Vitel'deyken Lahey'de size ajanlık teklif eden Konsolos Kramer, Berlin'de sorgulanmaktaydı. Normalde dikkat çekmemeye önem veren, adeta görünmez olan geleneksel ajanlarla taban tabana zıt özellikler taşıyan bir kişiye neden 20 bin frank harcadığını öğrenmek istiyorlardı. Neden Almanya'ya savaşta yardım etmesi için böylesine meşhur birini seçmişti? Yoksa kendi sistemi Fransızları adına çalışıyordu? Nasıl oluyordu da aradan geçen bunca zamana rağmen ajan H21 bir tanecik bile istihbarat sağlamamıştı? Arada sırada genellikle toplu taşıma araçlarında Alman ajanları yanına gelip bir parçacık istihbarat talep ettiğinde bile hep tatlılıkla gülümsemiş ve henüz bir şey elde edemediğini söylemişti. Ama Madrid'de kahrolası karşı istihbarat amiri Ladox'a gönderdiğiniz bir mektubu ele geçirmeyi başardılar. Bu mektupta nihayet bir fırsatını bulup peşinizdekilerden kurtularak buluştuğunuz üst düzey bir Alman subayla aranızda geçenleri ayrıntılı bir biçimde anlatıyordunuz. Bana ne tür bir istihbarat elde ettiğimi sordu. Öğrendiklerimi görünmez mürekkeple yazıp göndermiş miydim? Acaba yolda mı kaybolmuştu? Öyle olmadığını söyledim. Bir isim vermemi isteyince Alfred Kippert'te yatmış olduğumu söyledim. Bunun üstüne öfkeden deliye döndü, bağırmaya başladı. Kimle yattığımı hiç umursamadığını, zaten umursasaydı İngiliz, Fransız, Alman, Hollandalı ve Rus erkeklerin isimleriyle sayfalar doldurması gerekeceğini söyledi. Saldırgan tavrına aldırış etmedim. Çok geçmeden sakinleşip bana sigara ikram etti. Bacaklarımı çekici bir biçimde kımıldatmaya başladım. Karşısındakini bezeyle beyinli bir kadın sanmış olacak ki, davranışım için özür dilerim, çok yorgunum. Almanlar ve Türklerin Fars kıyılarına yolladıkları cephanelerin karşılanmalarını düzenleme işi beni çok yoruyor, dedi. Kramer'in bana borçlu olduğu 5000 frankı da sordum. Bu konuda yetkisi bulunmadığını, Lahey'deki Alman konsolosuna haber vereceğini söyledi. Borcumuzu daima öderiz, diye bitirdi sözünü. Almanların şüpheleri sonunda doğrulanmıştı. Konsolos Kramer'in başına gelenleri bilmiyoruz ama o ana kadar elle tutulur hiçbir istihbarat sağlayamayan Matari'nin ikili ajan olduğu kesinleşmişti. Eyfel Kulesi'nin tepesinde bir radyo dalgası dinleme antenimiz var. Ama Almanların istihbaratının büyük bölümü kriptografi yoluyla aktarılıyor. yani okunması imkansız. Lodox raporlarını okusa da hiçbirine inanmadı. Fas kıyılarına çıkarılan cephaneyi araştırdılar mı? Hiç bilmiyorum. Bir türlü öğrenemedim. Ama Madrid'den Berlin'e gönderilen bir telgraf ki Almanlar şifresinin Fransızlar tarafından kırıldığını biliyorlardı. Sizle savaş mahlısınızdan öte bir bağlantı içermese de mahkemedeki suçlamanın en önemli silahı haline geldi. Ajan H-21 denizaltının Fas kıyısına gittiğinden haberdar ve cephanenin Marne'ye nakliyesine yardım edecek. Şu anda Paris yolunda, oraya yarın ulaşacak. Böylece Ladoc sizi mahkum etmek için aradığı delili bulmuş oldu. Ama tek bir telgraf mesajıyla sizi askeri mahkemede mahkum edebileceğini sanacak kadar aptal değildi. Bilhassa da Dreyfus davası herkesin belleğinde hala tazeyken. Masum bir adam imzasız ve tarihsiz bir kağıt parçasında yazanlar yüzünden mahkum edilmişti. Dolayısıyla başka manevralar gerekliydi. Savunmamı tamamen etkisiz kılan neydi? Hakimlerin, tanıkların ve şikayetçilerin takınacağı tavır zaten belliydi. Ama siz de pek yardımcı olmadınız. Sizi suçlayacak değilim. Ama Paris'e geldiğinizden beri vazgeçmediğiniz yalan söyleme eyleminiz yüzünden mahkemede anlattığınız her şey inanılırlığını kaybetti. Savcı, Doğu Hint adalarında doğmadığınıza, Endonezyalı din adamları tarafından eğitilmediğinize, aslında bekar olduğunuza ve daha genç görünmek için pasaportunuzu tahrif ettiğinize dair somut kanıtlar öne sürdü. Barış zamanında olsaydık bunların hiçbirini umursayan olmazdı. Ama rüzgar düşen bombaların sesini ta savaş mahkemesine kadar taşıyordu. Bu yüzden ben, ama müvekkilim buraya gelir gelmez Ladox ile irtibata geçti savını, her öne sürdüğümde Ladox bana itiraz ediyor, tek amacının daha fazla para koparmak ve kendisini baştan çıkarmak olduğunu söylüyordu ki bence bu korkunç bir patavatsızlık. Çünkü müfettiş kısacık boyu ve şişman bedenine rağmen kendisine tenezzül edeceğinizi düşünüyor. Niyetinizin kendisini Almanlara kukla etmek olduğunu zannediyordu. İddiasını kuvvetlendirmek için gelişinizden önce gerçekleşen Zeppelin saldırısından da bahsetmişti. Düşmanlar açısından tam bir fiyaskoydu. Çünkü hiçbir stratejik noktayı vuramamışlardı. Ladox'a göre ise göz ardı edilmemesi gereken bir kanıttı bu. Siz güzeldiniz, dünyaca tanınıyor, insan içine çıktığınızda asla saygı görmeseniz de daima kıskanılıyordunuz. Yalancı insanlar bildiğim kadarıyla ün ve takdir peşindedirler. Gerçekle burun buruna geldiklerinde bile hep kaçmanın bir yolunu bulurlar. Duygusuzca söylediklerini tekrarlarlar ya da kendilerini suçlayan kişiyi iftira atmakla itham ederler. Kendinize dair müthiş hikayeler uydurma takıntınızı anlayabiliyorum. Belki güvensizliğinizden yapıyorsunuz bunu. Belki de ne pahasına olursa olsun sevilme arzusundan. Başkalarını suistimal etme sanatında usta olan onca adamı kullanabilmeniz için elbette yaratıcılığınızı biraz körüklemeniz gerekiyordu. Affedilecek bir şey değil ama gerçek bu. Şu anda bulunduğunuz yere de aynı sebeple düştünüz. Duyduğuma göre Kaiser'in oğlu Prens W ile yattığınızı söylüyormuşsunuz. Almanya'daki bağlantılarım ise prensin savaş sırasında kaldığı sarayın 100 kilometre yakınından bile geçmediğiniz konusunda hemfikirler. Alman Yüksek Komiserliği'nde bir sürü tanıdığınız olduğuyla böbürleniyordunuz. Herkes duysun diye bunu yüksek sesle dile getiriyordunuz. Sevgili Matari, aklı başında hangi casus düşmana böyle bilgiler verir? Şöhretinizin zayıfladığı bir dönemde insanların ilgisini çekme arzunuz her şeyi daha da zora soktu. Siz sanık sandalyesindeyken yalanları söyleyen onlardı. Bense halkın gözünde inanılırlığını yitirmiş birini savunmaktaydım. Savcının davanın hemen başlangıcında dile getirdiği suçlamalar listesi içler acısıydı. Söylediğiniz doğruların arasına kendi yalanlarını serpiştirmişlerdi. Zor durumda olduğunuzu nihayet anlayıp yardımıma başvurmaya karar verdiğiniz gün bana gönderdikleri dosyaları incelediğimde gözlerime inanamamıştım. Suçlamalardan bazıları şöyleydi. 1. Zelmak Lod, Alman İstihbarat Servisinde görevlidir. Orada H-21 kod adıyla bilinmektedir. Parantez içinde doğru. 2. Çatışmaların başlamasından itibaren iki kez Fransa'ya gitmiştir. Üstlerinin iradesiyle seyahat ettiğine şüphe yoktur. Amacı düşman için istihbarat toplamaktır. Günün 24 saati Ladox'un adamları tarafından takip altındayken böyle bir şeyi nasıl yapabilirdiniz ki? 3. İkinci seyahatinde Fransız istihbarat servisiyle irtibat kurup işbirliği yapmak istediğini belirtmiştir ve elde ettiği bütün bilgileri sonradan kanıtladığı üzere Alman casuslarla paylaşmıştır. Burada iki hata var. Siz Lahey'den telefon edip bir buluşma ayarlamıştınız. Ladox ile görüşmeniz ise ilk seyahatinizdeydi ve Alman istihbaratı ile ilgili bilgi paylaştığınıza dair hiçbir kanıt gösterilemedi. 4. Bıraktığı elbiseleri alma bahanesiyle Almanya'ya dönmüş ama ayrılırken yanında bu elbiselerin hiçbirini taşımadığı görülünce Britanya istihbarı tarafından tutuklanmış ve casuslukla suçlanmıştır. Ladox ile irtibata geçmeleri için ısrar etse de kimliği Ladox tarafından doğrulanmamıştır. Tutukluluğunu devam ettirmek için hiçbir kanıt bulunamadığından İspanya'ya gitmesine izin verilmiştir ve çok geçmeden adamlarımız onun Alman konsolosluğuna gittiğini görmüşlerdir. Doğru. 5. Gizli bilgileri aktaracağı bahanesiyle kısa bir süre sonra Madrid'deki Fransa konsolosluğuna gitmiş, düşman kuvvetlerine yapılacak cephane takviyesine dair bilgiler elde ettiğini, takviyenin aynı dönemde Türkler ve Almanlar tarafından Fas'ta gerçekleştirileceğini söylemiştir. İkili ajanlık yaptığını bildiğimiz için kararımız tuzak olduğu her halinden belli olan bir görev uğruna adamlarımızı riske atmamak şeklinde olmuştur. Böyle daha bir sürü suçlama mevcut. Numaralandırılmaya bile değmeyecek bir dizi saçma sapan iddia. Bu saçmalıkların zirve yaptığı noktada şifrelendirmeden gönderilmiş bir telgraf var. Kramer kendisini sorgulayan memura verdiği ifadesinde Ajan H21'i davamıza hizmet etmesi için seçtiğimiz casusların en kötüsü diye tanımlamış, ancak halkı galeyana getirmek isteyen Ladox'un iddiasına göre H21 ismini siz uydurmuştunuz. Gerçek mahlasınız da H44 idi ve eğitiminizi Belçika'nın Antwerp şehrindeki Fräulein Doktor Schmüller'in ünlü casus okulunda almıştınız. Savaşların ilk kurbanı insanlık onurudur. Hapse atılışınız, önceden de söylediğim gibi, Fransız askeri teşkilatının gücünü vurgulayacak, dikkatleri savaş meydanlarında canlarını kaybeden binlerce gençten başka tarafa çekmeye yarayacaktı. Barış zamanında kimse böyle saçmalıkları kanıt olarak kabul etmezdi. Savaş zamanında ise aynı iddialar mahkemenin sizi ertesi gün hapse atması için yetiyordu. Rahibe Polin size aracılık etmekle kalmıyor, beni hapishanede olanlardan da haberdar ediyor. Bir seferinde yüzü kızararak anlattı. Hatırlarsınız belki. Hakkınızda çıkan bütün haberleri topladığınız albümü görmek istemiştim. Ama siz izin vermemişsiniz. Aslında ondan albümü almasını isteyen bendim. Zavallı bir rahibeyi utandırdığım için beni yargılayacak mısınız? Bana gelince, ben kimim ki sizi yargılayacağım? Ama o gün size dair benzer bir albüm tutmaya karar verdim. Oysa diğer müşterilerim için hiç böyle bir şey yapmışlığım yok. Davanız bütün Fransa'yı ilgilendirdiği için ölüme mahkum edilen tehlikeli kadın casus hakkındaki haberler basında hiç eksik olmuyor. Dreyfus'un aksine yaşamınızın bağışlanması için imza kampanyaları ve yürüyüşler düzenlenmiyor. Albümüm şu anda yanımda açık. Karşımdaki sayfada bir gazete küpüründe mahkeme kararının ertesi günü olanlar ayrıntılı olarak anlatılıyor. Bu makalede sadece bir hata bulabildim. O da vatandaşı olduğunuz ülkenin yanlış yazılmış olması. Rus casus Matahari aynı esnada 3. Savaş Konseyi Mahkemesi tarafından yargılandığını umursamadan ya da kendisine Fransız istihbaratının attığı her adımı bilen, iyi ile kötünün ötesine bir kadın olarak gördüğü ve olacaklardan kaygılanmadığı izlenimini vermek için Dışişleri Bakanlığı'na başvurarak gözlerinden ağır yaralanmasına rağmen savaşmaya mecbur bırakılan sevgilisini bulmak amacıyla Verdun'a gitmek için izin istedi. Elbette bu, Doğu cephesinde olan bitenleri hiç bilmediği izlenimini vermek için uyguladığı bir kandırmacaydı. Başvuru evraklarının henüz işleme alınmadığı ama bakanın konuyla bizzat ilgileneceği karşılığını aldı. Hapse mahkum olduğu basına kapalı gerçekleştirilen duruşmanın sonuna doğru açıklandı. Yargı süreci biter bitmez davanın ayrıntıları halkla da paylaşılacak. Savaş Bakanlığı aslında hapis emrini Paris Askeri Valisi'ne 3455 SCR 10 dosya numarasıyla 3 gün önce göndermişti. Ama emrin yürürlüğe konulabilmesi için suçlamanın resmileşmesi gerekliydi. 3. Savaş Konseyi'nin savcısı önderliğindeki 5 kişilik bir ekip derhal Elize Palas Oteli'ndeki 131 numaralı odaya gittiler ve şüpheliyi İpek Sabahlığı üstünde kahvaltı ederken yakaladılar. Neden böyle bir şey yaptığı sorulduğunda sabah erkenden kalkıp Dışişleri Bakanlığı'na gittiği için açlıktan öldüğü karşılığını verdi. Sanığa üstünü giymesini rica ettiler. Odayı arayınca eşyalarının çoğunun elbiselerden ve kadın aksesuarlarından oluştuğunu gördüler. Odada ayrıca Vitel'e seyahat etmek için bir izin belgesi ve Fransız topraklarında çalışabileceğini gösteren 13 Aralık 1915 tarihli başka bir belge buldular. Matari her şeyin bir yanlış anlamadan ibaret olduğunu iddia ederek el konulan her eşyasının ayrıntılı olarak listelenmesini talep etti. Aldıkları her şeyi aynı gece eksiksiz olarak odasına geri getirmedikleri takdirde onları dava edeceğini söyledi. 3. Savaş Konseyi'nin savcısı Monsieur Pierre gerçekleştirdiği görüşmeye yalnızca gazetemiz ulaştı. Bu bilgiyi bize aktaran kaynağımız ülkeye gizlice sızıp sonradan maskeleri düşen ajanlar hakkında gazetemize sıklıkla bilgi sağlamaktadır. Kaynağımıza göre ki bize görüşmenin tam kaydını aktardı. Monsieur Pierre suçlamaların bulunduğu dosyayı Matari'ye vermiş ve okumasını rica etmiş. Okuması bitince avukat isteyip istemediğini sormuş. Ama kadın kesinlikle istemediğini söylemiş ve şöyle karşılık vermiş. Ama ben masumum. Birileri benimle oyun oynuyor herhalde. Ben Fransız istihbaratı adına çalışıyorum. Her istediklerini yapıyorum. Ama şimdiye kadar nadiren bir şey istediler. Monsieur Pierre bize de ulaştırılan bir belgeyi imzalamasını rica edince Matari gönül rahatıyla imzasını atmış. Aynı akşam otel odasının konforuna dönüp geniş arkadaş çevresiyle irtibata geçince kendisine yöneltilen akıl almaz iftiralardan aklanacağına eminmiş. Söz konusu ifadenin altına imzasını atar atmaz casus doğrudan Saint-Lazare hapishanesine götürülmüş. Bu süre boyunca aklını yitirmişçesine tekrarlayıp durmuş. Ben masumum, ben masumum. Savcının gazetemize verdiği demeç şu şekildedir. Hiç de herkesin dediği kadar güzel bir kadın sayılmazdı. Oysa kullandığı nice erkeği arsızlığı ve işsizliği sayesinde yıkama götürmüş, hatta en azından bir erkeği intihara sürüklemişti. Karşımdaki kişi hem bedenen hem de ruhen bir casustu. Ardından ekibimiz Saint-Lazare hapishanesine gitti. Hapishane müdürü başka gazetecilerle konuşmaktaydı. O da tıpkı bizim gibi Monsieur Pierre ile aynı görüşteydi. Matari'nin güzelliği zamana yenik düşmüştü. Sadece fotoğraflarda güzelmiş dedi hapishane müdürü. Uzun zaman boyunca sürdüğü çapkın yaşam tarzı bugün hapishanemize gelen kişiyi epeyce değiştirmiş. Gözlerinin altı mosmor, saçlarının köklerinde beyazlar belirmiş. Tuhaf davranışlar sergiliyor. Ağzından çıkan tek cümle ben masumum. Ve bunu doğasına yenik düşerek davranışlarına hakim olamayan kadınlar gibi çığlık çığlığa dile getiriyor. Kendisiyle yakın ilişkiler kurmuş kimi dostlarımın zevksizliği karşısında şaşırıyorum. Bu durum hapishane doktoru Monsieur Jules Sock tarafından da doğrulandı. Ancak doktorun belirttiğine göre Matari'nin herhangi bir hastalığı bulunmuyordu. Ateşi yoktu. Dili incelmiş ve midesinde hiçbir sorun olmadığı anlaşılmıştı. Böylece Saint-Lazare'deki hücrelerden birine konulması için engel kalmamıştı. Ama hükümlünün adet dönemi olduğu için rahibelerden öncelikle hijyenik havlu getirmeleri rica edilmişti. Ayrım sonu.